Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremi doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini devam ettirsin inşallah. Bundan mahrum olan kullarına da ikramlarda bulunsun.
Amin inşallah.
Kıymetli hocam, Bakara suresi bu 88. ayet-i kerimede kalmıştık. Orada kalplerin kılıflı olmasıyla alakalı bir durum söz konusuydu. Ben ayet-i kerimeyi okuyalım ve ayette ne kastediliyor ve kalpler nasıl gulf olur, kılıflı olur. Hı-hı. Bunu kastediyor, onunla ilgili biraz bilgi vermeye çalışalım. Kıymetli dinleyenlerimize ve kendimize tabi aynı zamanda. Bu peygamberlerin getirdiği davet karşısında büyük denen, kibirlenen ve onları kabul etmeyen, onları reddeden yine İsrail oğullarına, ehli kitaba burada ikazlar, uyarılar devam ediyor. Siz diyor, işte efendim ne zamanki bir peygamber size gelip de, özellikle peygamberimiz de kastediyor, gelip de size Allah'ın emrini getirdiğinde siz istekbertum, büyük dendiniz, onu kabul etmediniz. Feferikan kezzeptum, onların efendim bir kısmını yalanladınız. Feferikan takturum ve peygamberin kısmını da öldürdünüz, öldürüyorsunuz. Hatta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürme planlarınız var. Böyle bir ikaz karşısında onlar şöyle diyorlar. Ve kalu kulubuna gulf. Dediler ki efendim kalplerimiz perdelidir. Kalplerimiz kapalıdır. Dediler. Ya dolayısıyla bizim o peygamberlere, onların getirdiklerine kalbimizde yer yok. Onlar dinle bir ihtiyacımız da yok. Tarzında bazı izahlar yapılıyor. Bu kelimeyle ilgili olarak dinleyeceğiz inşallah. Belli anehumullah bi küfriyim. Ya bunlar bu şekilde söylüyor ama daha ötesi var diyor Cenab-ı Hak. İnkarları, küfürleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Allah'ın laneti uğramışlardır. Fekalilemma yu'minun. Onlar bu yüzden çok az inanırlar. Yani inanları çok azdır ve imanlarında doğrudur, fayda verecek bir imanları da yoktur. Buradaki hocam bu kulubuna ulfle ilgili biraz kalplerin işte kılıflı olması, mühürlü olması veya neyi kastediyorlar o konuda bilgi verebilir miyiz?
İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ulf ve uluf diye farklı kıraatlerde rivayet edilmiş hocam. Onun için manada da bir zenginlik var, genişlik var. Evet. Yani kalplerimiz diyorlar hikmet kabıdır. Kap manası var hocam. Yani ilim ve hikmet kabıdır. Bizim kalplerimiz doludur. İlimle doludur. Senin ilmine ihtiyaç yoktur gibi bir mana kastediyorlar. Tam Yahudi kibirine uygun bir ifade olmuş oluyor hocam. Sonra fi gıta demek örtü altındadır. Kapalıdır, kilitlidir manası var. Yani kalplerimiz senin sözüne kilitlidir. Matbudur. Yani mühürlenmiştir. Üzeri örtülmüş, üzerinde örtü var, mühür var. Onun için senin sözlerin bizim kulağımıza gitmez. Boşuna konuşma. İhtiyacımız da yok zaten. Bizim kendi ilmimiz bize yeter gibi bir mana da var hocam. Senin ilmine ihtiyaç duymuyoruz diye mana vermişler. Sonra la tefka anlamaz. Ulf kelimesi. Örtülü, perdeli anlamaz. La tefhem. La ta'i, işte şuur, fark etmez, anlamaz manası da vermiştir hocam. Ev'iyetün li külli ilim, bütün ilimlerin kabıdır. Ne söz duyarsa mutlaka onu anlar. Ancak senin sözünü anlamaz ve ezberlemez. Eğer senin sözünde de bir hayır olsaydı onu da anlar ve kavrardı diye Kelbiye'nin tefsiri o şekilde hocam. Yani bir kibir ifadesi, Yahudice bir İnkar ifadesi, hakka karşı körlük ve sağırlık manasına geliyor hocam. Dolayısıyla bu söz tabii ki kendilerini, kendi kendilerine mühürlemeleri manasında geliyor. Bununla ilgili bir rivayet de var burada hocam, naklediliyor. Kalplerin çeşitleriyle ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalpler dört çeşittir buyurmuşlar hocam. Birisi kalbun ecret. Ecret kalp, yani içinde gıllı gış olmayan, kötü düşünce olmayan, fıtrat üzere olan kalp. Mücerret, soyut, temiz gibi. Fihi mislus sirac yüzhir. İçi diyor kandil gibi parlak bir nur vardı bunun içerisinde.
Güzel yani, güzel bir,
güzel bir kalp. Ve kalbün aglef, kilitli, perdeli kalp. Marbut ala gülafihi, perdesine, örtüsüne bağlı, ondan kurtulamıyor. Ve kalbün menkus, ters dönmüş kalp. Ve kalbün musfah, musfah iki yönü olan.
Münafık kalbi.
Münafık kalbi, kafirlere bir yönüyle, Müslümanlara bir yönüyle bakan kalp diyor hocam. Ve emmel kalbü ecret, birinci kalp. Fe kalbül mümini, müminin kalbidir. Onun için kandilde onun nurudur, iman nurudur. Ve emmel kalbül aglef, kılıflı kalp ise diyor, kafirin kalbidir. Kafirin kalbi. Kulübüne gulf dediklerine göre biz kafiriz demek istiyorlar demek ki hocam. Ve emmel kulübül menkus, ters dönmüş kalp, münafığın kalbidir. Arafe sümme enkara. Bildi, öğrendi, sonra inkar etti. Münafık yani imanı bildi, dinledi ama bildiği halde döndü. Onun için ters dönmüş bir kalp. Ve emmel kalbül musfah. Kalbun fihi iman ve nifak. İçinde iman ve nifak olan kalptir. Dördüncü kalp. İmanın misali diyor, güzel bir suyla, güzel suyla büyüyen bir nebatat gibidir. Nifakın misali de devamlı kan ve irin akıtan bir yara gibidir. İki tane su var demek ki hocam. Bir demek ki nebatatı besleyen temiz güzel bir su var. Bir de işte irin, kandan, yaradan akan irince rahat var. Bunların hangisi diyor üstün gelirse o kalp o tarafa meyleder. Allah korusun. Demek ki münafık kalbi de iki taraflı. Güzel temiz su da var. İrinli su da var. Hangisi galip gelirse o tarafa meyleder diyor. Ya imanı kuvvetlenir ya küfrü artar. O şekilde helak olur gider diye. Hocam bu Yahudilerin kalplerini bu şekilde tarif etmişler hocam.
Şey hocam, tabii onların kendi kendilerine böyle kendilerini kafir etmeleri veya kınamaları veya bir kalplerin kötülüğünü ortaya koyman tarzında bir şeyleri tabii olmaz. Çünkü kendilerini üstün görüyorlar, ihtiyatsız görüyorlar. Dolayısıyla burada ya efendim, yani onların tavırlarının kalplerinin mühürlü olduğu şeklinde tabii bizi aksettiriyor olabilir. Veyahut da peygamberimizi getirdiği şeyi küçük görme, kendini büyük görme anlamında tabii. Evet. Mesela benzeri bir ifadeyi müşrikler de kullanıyorlar. Diyorlar ki mesela Fussilet suresinde وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ اِلَيْهِ. Senin bize davet ettiğin şeye karşı bizim kalplerimiz kılıflar içerisindedir, perdeler içerisinde bulunur. Ve fi azanina vakrun. Kulaklarımızda da efendim sağırlık vardır. Ve min beynine ve beynine cevabın, aramızda perde vardır. Falan tarzında. Aslında bunlar söylemeler, işte biz kafiriz, işte biz efendim mümin değiliz, biz de kulaklarımız sağır, her şeyi duymuyoruz falan gibi anlamlar değil. Onların ki esas maksadı Peygamberimiz Aleyhisselam'a onlara karşı kefin istinalarını, büyüklenmelerini, ihtiyatsızlıklarını o şekilde dile getirmiş oluyorlar. Ama tabii onların bu sözü üzerine Cenab-ı Hak bellanehumullahu diye Allah onları lanetliyor, rahmetinden uzaklaştırmış oluyor. Zaten bu bir manada onların o istekbertum, yani büyüklendiniz sözünde bir şerh himayetinde olmuş oluyor hocam.
Evet.
Bu tabii ayet-i kerimeden çıkarılan bazı hikmetler de var. Müsaadenizle onu arz etmek istiyorum. Diyor ki bu hikmetinin bir şerhinde şöyle bir hikmete yer verilmiş bu son ayetle ilgili olarak. Vücudunu diyor, yani seni insan arasında, kendini insan arasında ilim, amel ve hal bakımından öne çıkaracak şeylerin hepsini ıssız bir yere göm. Bu hal şu üç şeyden birinin varlığı da olur. Yani amelini gizle. Veya amelinde bir ucbe düşme, bir kibre düşme, kimseye karşı amelinle bir büyüklenme şeyine. Çünkü istekbar durmuyor hocam, büyüklendiniz evet. diyor, şey yaptınız diyor. Peki bu ilmimizi, amelimizi, halimizi ıssız bir yere, çöle gömmek nasıl gerçekleşecek? Göm ki o gözükmesin de sonra yarın ahirette sana fayda versin. Evet. Gösterirsen benim ilmim bu, amelim bu falan tarzında böyle fakir deyip de efendim böyle tevazun tefal yapar gösterirse onun faydasını görmeyebilirsin. Bu şöyle olur diyor. Birincisi kendini kusurlu görmen ve nefsinin arzusuna uyarak ilim adına sahip olduğun şeyleri büyük görmemen. Yani kendini kusurlu görürsen, amelini, ilmini kusurlu görecek olursan o zaman efendim onu gözünü büyütmezsin. Onu kimseye de efendim ya şöyle bir insan mesela kusurunu, ayıbını herkese göstermek ister ama ben ne kadar ayıplı insanım, ne kadar kusurlu insanım göstermek istemez. Evet. Kusurunu örtmek ister. Amelinde kusurlu görürsen o zaman onu da aşağı vurmasın, yani gizlersin, gizlemek istersin. İkincisi kendine nasılsan öyle bakman. Noksan ve hiçlik sıfatlarını kendine, bütün kemal derecelerini Allah'a has kılman, iyilik namına eline geçenleri nefsine değil Cenab-ı Hakk'a nispet etmen. Bu çok önemli bir şey hocam. Aslında işin aslı bu. Yani ve ma biküm min ni'metin fe minallah. Sizde olan bütün nimeti Allah'tandır. Allah'ın lütfudur. Kendimize ait hiçbir bir iyiliğimiz, bir nimetimiz yoktur. Yani bir güzelliğimiz varsa Allah'tan, bir ilmimiz varsa Cenab-ı Hak'tan, amirimiz varsa Cenab-ı Hak'tan, onun lütfu olmadan herhangi bir şeyi elde etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla eğer noksanlığı, aziyet, hiçliği kendimize mal eder de kemal sıfatlarını Cenab-ı Hakk'a izafe edersek o zaman kendimize bir varlık görmeyiz. Hatta hocam şöyle, yani bu hiçlikle alakalı şöyle bir misal de veriyorlar.
Evet hocam.
Diyorlar ki mesela kendinde bir fazilet, bir üstünlük vehmedebilirsin. Mesela dersin ki ya bakarsın sağına soluna efendim ben cömert bir insanım galiba. Bende bayağı cömertlik var. Cömertlik vasfı bende bayağı efendim öne çıkmış vaziyette falan gibi. Yani yaptığın infaklar, iyilikler, şunlar bunlar sende cömert olduğuna dair bir vehim uyandırabilir. Ne yapacaksın peki? Öyle bir şey içinde doğduğu zaman ya elhamdülillah çok iyi cömertim, benden daha iyi cömert yok, öyle düşünme diyor. Hemen diyor kendine diyor böyle diyeyim tarihte cömertlikte ün yapmış işte efendim salih insanlar diyeyim, onlara bir kıyasla, menkıbelerini oku, bak, dinle falan, onları kendine bir kıyasla. Ya adam nasıl cömertlik yapmış, sen ne kadar yapmışsın? Bunları kıyaslayarak büyük ihtimalle zaten kendi noksanını görürsün ama şayet göremesen de kendini işte sahabeden bir öbürü Sıddık Efendimizin cömertliğiyle, bir Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman cömertliğiyle bir kıyasla. Bir Tebük seferi oluyor diyelim işte şu kadar diyeyim ki deveyle, şu kadar diyeyim dinarla o şeye katkı sağlıyor teçhizata. Hazreti Öbükü Efendimiz bütün malını mülkünü getiriyor. Diyelim ki kıyasladın, baktın ki fena sayılmaz. Yani vallahi yani tamam onlara cömertlik yapmışlar ama benim cömertliğimde yani fena sayılmaz. Onlara da yakın yani aşağı yukarı aynı gibi bir his gelirse diyor içine diyor. O da gelebilir. Gelmez ama gelebilir. Bu kez diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın cömertliğine diyor. Cömertliğine kıyasla. Bir İbrahim Aleyhisselam'ın. Bir bak ayetlerini oku, infaklarını falan oku. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle haddini bileceksin. Nefsin haddini bildireceksin. Ve bu davadan vazgeçeceksin. Ya bende bir şey yokmuş falan diyeceksin. Ama diyelim ki hadi diyeyim o da olmadı. Ya fena sayılmaz. Yine benim peygamberimiz de olsa cömertliğim fena sayılmaz. Bir his ya vehim gelirse diyor. O zaman bu kez diyor kendi cömertliğini Cenab-ı Hakk'ın, Cevvadül Kerim olan Cenab-ı Hakk'ın cömertliğiyle kıyasla. Yani olmaz böyle şey ama yani nefis madem ki böyle bir yola girdi. O zaman haddini bileceksin. Yani hiç değil o zaman tanıyacaksın. Cenab-ı Hak sana diyecek ki ey kulum kendini cömert sanıyorsun. Ben bu kadar mahlukatı yarattım. Bu kadar diyeyim ki işte insanıyla, cinniyle, hayvanatıyla, böcekleriyle, denizdeki balıklarıyla, havada kuşlarıyla yarattım. Hepsine rızık veriyorum. Senden bir talebim var. Bu kadar mahlukata şöyle bir öğün, bir sabah kahvaltısı, bir simit ve çayla bir efendim ikramda bulun. Dediği zaman bu nasıl gücün yetecek? O zaman diyor hiçliğini tamamen diyor anlamış olursun ve kendini bir varlık görmezsin gibi hocam. Böyle bu. Dolayısıyla insanın Allah'ın kemali karşısında hiçliğini hissetmesi o ilmini, amelini görmem açısından çok büyük bir yetkinlik. Evet. Sağlamış oluyor.
Cahiliye döneminde hocam meşhur bir cömert var ya, Hatem-i Ta'i diye Darul Mesel verilen bir zat haline gelmiş. Hatem'den daha cömert diye. Oğlu sahabi olmuş. Kendisi yetişememiş İslam'a da. Oğlu Adi bin Hatim sahabi olmuş. Ona sormuşlar Hatem-i Ta'i'ye. Demişler kendinden daha cömert birini hiç gördün mü? Demiş gördüm. Nasıl oldu demişler. İşte bir gence misafir olmuştum diyor. Genç diyor hemen bir koyun kesip getirdi. Koydu diyor. Yerken diyor koyunun bir tarafının diyor işte veya işte küreğini neresiyse çok beğendiğimi söyledim diyor. Orası çok lezzetli olmuş falan dedim diyor. Sonra genç baktım dışarı çıktı diyor. Ondan diyor epey tabağa koymuş getirdi. Yedik diyor. Sonra dışarı çıkan bir baktım ortakta epey bir kan vardı. Epey kan gövdeye götürmüş. Ne yaptın dedim diyor. İşte bakmadım 12 tane koyunu varmış. Hepsini kesmiş. O beğendiği kısımlarını pişirip getirmiş Hatem-i Ta'i'ye ikram etmiş. Dedim diyor bunu dedim diyor doğru bulmuyorum. Sen dedim diyor bütün malını neden kesip de ben beğendim dedim diye hepsini benim yanıma getirdin. Olur mu dedi diyor Subhanallah. Bir misafirim gelecek bir şey beğendiğini söyleyecek de ben onu ikram etmeyeceğim bu dedi diyor. Yakışmaz Araplara dedi diyor. Peki diyorlar sen ona ne verdin karşılık olarak? İşte ben de 500 deveyle diyor bilmem kaç koyun verdim diyor. O zaman diyorlar sen ondan daha cömert çıktın. Yok diyorlar ben çok balımın bir kısmını verdim. O ise diyor malın tamamını diyor benim sevdiğim için hepsini kesmiş diyor. Onun için diyor o benden daha cömert oldu diyor. Böyle meşhur olan insanlar var. Tabii bu biraz aşırıya da kaçmış da İslam gelince bunları biraz
tabii teori itidal. Var hocam. Yani şey Araplarda hocam bu tür böyle bir cömertlik şeyleri var. Yani hamaset olabilir, taassup olabilir. Evet. Ya diyeyim ki damarlarında böyle bir şey falan olabilir hocam. Böyle. Dolayısıyla böyle Hatem-i Ta'yı da bir şey var diyeyim hocam. Yani çok hikayesi var onun da.
Kimin hocam?
Yine o Hatem-i Ta'yı.
Ha, kendisi.
İşte, evet, bir tane kral şey yapıyor herhalde. Duyuyor ki Hatem-i Ta'yı'nın çok meşhur bir atı varmış.
Evet.
Yani ama çok
büyük. Arabat. Meşhur. So, asil. Böyle.
Yani bir şeyini gönderiyor. Bir elçi gönderiyor. Yani ya bileceğizse de acaba onu bize satar mı eder mi falan diye. Gönderiyor. Elçi geliyor. Akşam onu misafir ediyor. Elçiyi falan. Tabi akşamdan söylemeye utanıyor. Bir nazik bir konu oldu. Çünkü bir evin şey yapsın biraz o bekleyeyim de sonra sabahleyin fırsat bulunca şey yapalım.
Söyleriz.
Söylerim falan diye. Misafir ediyor. Ondan sonra sabahleyin buyurun diyor. Hoş geldiniz. Nedir derdiniz falan. Diyor ki ya böyle böyle diyor senin bir atın varmış o da diyor efendim. Ün salmış bizim yani kral da ya onu efendim eğer şey yaparsa biz satın alsak etsek falan diye falan. Diyor ya demiş diyor akşam niye söylemedin demiş. Ne oldu demiş ben de onu sana kestim de ona ikram ettim demiş. Yani, bana, yani en sevdiği malı bu şekilde ikram etme açısından da böyle. Hocam üçüncüsü de var burada. Demek ki birincisi yani kendini kusurlu görmen, ikincisi Allah'ın karşısında kendini 90 hiçlik sıfatına bürünmen, üçüncüsü de haram oluşunda ittifak bulunan konulara değil, mübah veya mekruh şeylerde bile nefsin iddiaya kalkışmasını önle ki devasız ucub illetine düşmeyesin. Nitekim kötü toprakta ziraat mahsulü saklanmaz, hoşa gitmeyen bir hal içinde gizli kalınmaz diye. Hepsi böyle o amelin, çünkü buradaki esas hikmetteki nokta şu hocam. Yani o ehli kitabı, Medine'deki o efendim İsrailoğullarını peygamberimize karşı büyüklemeye ne sevk etti? İşte kulübüne gulf demeleri.
Evet.
Biz ilim sahibiyiz. Bizim sahip olun ilim bize yeter. İşte efendim peygamberimiz var, kitabımız, teravatımız var. Dolayısıyla sana ihtiyacımız yok. Onunla büyüklendiler ve ucube düşmüş oldular.
İnat da var hocam.
İnat da var. Ondan sonra dolayısıyla Allah'ın lanete uğradılar ve yani imandan mahrum kaldılar.
Evet.
Dolayısıyla bu nefsani hastalık yani büyüklenme, ucub gibi şeyler o kadar büyük bir nefsi hastalık ki bu herkese çok büyük zarar verebilir.
Hı hı.
Onun zararından korunmak üzere de bir tavsiyede bulunuyor. Bunun esensi içerisinde de kişinin haddini bilmesi ve yani kendini noksanlığını içtiğini fark etmesi, bilebilmesi. Bunu hocam şey yapıyorlar. Diğeri de hocam bu lanete uğramaları da onları sonradan olan küfürleri ve kötü iradeleriyle kabiliyetlerini yok etmeye sebebiyle Cenab-ı Hak rezil kıldı ve alçalttı ve lanete uğramış oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak kimlere lanet ediyor? Mesela Allah diyor onlara lanet etmiştir diyor. Melekleri lanet etmiştir ve yel'anuhumul la'inun. Bütün Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lanet etme hakkı ve yetkisi verdi. Herkes lanet etmiş. Kimler hocam bunlar? Bunlar hocam birinci sırada gerçeği gizleyenler. Biz diyor kitapta diyor hakikati beyan ettikten sonra yani Tevrat'ta, İncil'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini, son peygamber olacağını beyan ettikten sonra bunu diyor gizleyenler var ya diyor. Bunlar işte diyor Allah'ın, meleklerin bütün lanetçilerin adı bunun üzerine olsun. Dolayısıyla en büyük lanete uğramanın sebebi hakikati gizlemek. Onun dışında yine böyle mesela şeytan mesela. Lanehullah diye Cenab-ı Hak ona lanet ediyor. Niye lanet ediyor? Çünkü yapmadığı rezillik yok. Tabii. Yani Allah'a karşı gelmeden başlayıp yani insanlara yaptığı her türlü vesvese, her türlü şeyi tam laneti gerektiren bir kötülüğün kaynağı diyelim bu şekilde. Dolayısıyla bunlara demek ki bu yanlış şeyleriyle Allah'ın lanetine uğramış oluyorlar.
Yani din adamlarının hakikati gizlemesi hocam çok kritik, tehlikeli bir iş. Yani onları takip eden, peşinden gelen o kadar insanın hidayetten mahrum kalmasına, yanlış yollara gitmesine, yanlış inançlara sürüklenmesine onlar yol açıyor. Dolayısıyla laneti tam da hak etmiş oluyorlar yani. Kendileri sapıttıkları gibi pek çok insanı da yoldan çıkarmış oluyorlar. Kalp de demek ki hocam önemli bir şey burada. Huzeyfe bin Yeman Hazretleri sahabeden demiş ki, kalplerle ilgili bir durumdan bahsediyor. Kalplere diyor bir fitne arız olur. Bir fitne gelir. Yanlış bir düşünce, yanlış bir propaganda, bir imtihan gelir. Hangi kalp diyor o fitneyi, kötü bir şey inkar ederse onun üzerine diyor beyaz bir nokta vurulur. Hangi kalp de onu kabul ederse, o fitneye uyar, o yanlış düşünceye kapılırsa ona da siyah bir nokta vurulur diyor. Sonra bu tekrar eder. Yine bir fitne gelir. Yine o fitneyi inkar edenin diyor kalbine bir beyaz nokta daha vurulur. Kabul edene siyah nokta vurulur. Böyle böyle demek ki birden kalp kararmıyor hocam. Yani kalbi böyle ısrar ettikçe, kötülük üzerinde, yanlış düşünce, fitne üzerinde ısrar ettikçe artık diyor bu fitneleri inkar edenin kalbinin beyazlığı artar. Kabul edenlerinki de diyor siyahlığı artar. Bu şekilde kalp hakkı tanımaz. Artık o hakkı tanımaz. Kötülüğü yanlış görmez hale gelir. Beyazlaşan kalp de diyor artık öyle bir hale gelir ki ona da diyor artık fitneler zarar vermez hale gelir. Sanki böyle iki tarafta mühürlenmiş gibi hocam. Birisi beyazlık üzerine mühürleniyor. Birisi siyahlık üzerine mühürleniyor. Bu şekilde ikisi de birisi beyazlığını birisi siyahlığını artırmış oluyor. Yine Hazreti Ali Efendimiz'den bir şey var hocam. İman diyor kalpte beyaz bir nokta gibi parlar. İman arttıkça bu beyazlık da artar. İman tamamlanınca kalbin her tarafı bembeyaz hale gelir. Bir süreç. Hep bu süreçten bahsediyoruz hocam. Demek ki güzel ameller üzerinde, iman üzerinde ısrar etmek, devam etmek, işte zikre devam etmek, la ilahe illallah zikre devam etmek, ibadetlere devam etmek gerekiyor ki bu kemale ersin. Nifak da diyor aynı şekilde kalpte siyah bir nokta gibi ortaya çıkar. O diyor nifakı ısrar ettikçe nifak üzerinde o siyahlık da büyür diyor ve kalbin her tarafını kaplar. Allah'a yemin ederim ki eğer müminin kalbini yarsanız diyor neredeyse onu bembeyaz bulacaksınız. Hazreti Ali'nin sözü. Münafığın kalbini de yarsanız onu da simsiyah bulursunuz diye herhalde manevi kalbi kastediyor. Çünkü normal kalpte belki farklılık olmaz et parçasında. Kalbe de diyor takallubundan dolayı kalp ismi vermiştir. Takallub dönmesi alttan yukarı yukarıdan aşağı sağa sola yani sabit değil. Kalp devamlı dönen bir yapıya sahip olduğu için kalp ismi verilmiştir. Dolayısıyla nifaka döner, imana döner, küfre döner. Kalbe de sahip çıkmak lazım. Kalp için dua etmek lazım. Kalbi beslemek lazım. Kalbi bozacak şeylerden korunmak lazım. Kalbe istikamet verecek şeylere koşmak lazım herhalde hocam. Onun için kalp işin merkezi oluyor. İşin merkezi ve en zor noktası oluyor. Belle'anehumullahu biküfrihim. Yani onlar kalplerimiz kılıflı veya ilim kabı falan diyorlar ama inatla ve kibirle. Aksine diyor Allah onları kibirleri, küfürleri sebebiyle lanetledi. Ve onlar çok az iman ederler. Bununla ilgili bazı şeyler söylemişler hocam. Katade demiş ki, Katade'nin güzel bir sözü var hocam. Vele amri, ömrüme yemin olsun ki, şirk ehlinden imana dönenler diyor, ehli kitaptan imana gelenlerden çok daha fazladır. Şirkten, küfürden
çok hepsi hocam.
İman edenler diyor, hepsi. Ehli kitaptan dönenlerden çok daha fazladır.
Binlerce hocam, on binlerce.
Evet. Ehli kitaptan diyor çok az bir grup iman etmiştir. Rahdün yesir. Gerçekten. Çünkü yanlış bir yola girenle hiç yola girmeyen arasında büyük fark var. Yani doğru yola sevk etmek için hiçbir yola girmeyeni kolaylıkla doğru yola sevk edebilirsin. Ama yanlış bir yola girmiş, biraz da mesafe almış insanı doğru yola getirmek için belki o girdiği yoldan geri getirmek lazım. Tekrar doğru yola sokmak lazım. Çok uzun bir iş olduğu için bu ehli kitaptan diyor iman edenler çok az olmuştur. Bunlar çok az sayıda insan iman ettiği gibi ellerindeki kitabın da çok azına iman ederler. Çoğunu inkar ederler. Veya sana gelenin çok azına iman ederler. Çoğunu inkar ederler. Dolayısıyla böyle bir zarara uğramış oldular. Küfür ve inatları neticesinde, kibir ve inatları neticesinde hem lanete uğradılar hem de imandan mahrum kaldılar diyor.
Cenab-ı Hak hocam bizleri böyle bir imansızlıktan, kibirden, kizip yalandan, inkardan, lanete uğramaktan muhafaza buyursun.
Amin.
Kıymetli hocam 89. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bakara suresi 89. ayet-i kerime. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ. Onlara Allah katından yanlarındaki kitabı, yanlarındaki Tevrat'ı, İncil'i tasdik eden, yani oradaki gerçek Allah'tan gelen bilgilerin doğruluğunu, o kitapların Cenab-ı Hak'tan geldiğini, hak kitap olduklarını beyan eden bir kitap geldiğinde, ki bu kitap Kur'an-ı Kerim'dir. وَكَانُوا مِنْ قَبُلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Oysa bunlar, bu kitap kendilerine gelmeden önce ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce kafirlere, inkar edenlere karşı fetih bekliyorlardı. Yani bir peygamber gelecek, onun arkasına efendim biz duracağız, onunla bir hareket edeceğiz ve bu kafirlere galip geleceğiz, Cenab-ı Hak bize fetih nasip edecek diye de bir beklentileri vardı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا. Bu kendi kitaplarında haber verilen, müjde verilen işte bu kitap, Kur'an-ı Kerim, o peygamber gelince bildikleri, tanıdıkları كَفَرُ بِهِ, onu inkar ettiler. Hani ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ اَتِيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُ اَبْنَاهُمْ. Bu diyor, kitap verilenler diyor, onu Efendimiz Aleyhisselam'ı, Kur'an-ı Kerim'i kastediyor Huzamir'i, onu diyor kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlardı. Yani böyle bir peygamber gelecek, vasıfları boğulacak diye tanırlardı. Ama ne zaman ki o peygamber geldi, aslında bekledikleri peygamber o peygamberdi, keferubi. İnanacak yerde onu inkar ettiler. Onun Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki وَلَا تَكُنْ اَوْوَلَ كَافِرِمْ بِ. O kitaba, o peygamber iman edin, ilk inkarınız olmayın diyor hocam, ikaz ediyor. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Demek hocam burada lanet kelimeleri bayağı uzun, tekrar geçecek. Öyle evet. Gözüküyor. İşte Allah'ın laneti böyle kafirlerin üzerine olsun. Şimdi hocam buradaki beklenen kitap neydi? Bir de özellikle bunların istiftah dediği, inkar edenlere karşı bir fetih beklentisi nasıl beklentiydi?
Evet hocam, bu ayetin sebebi nüzulüyle ilgili bazı rivayetler var. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh naklediyor. Yahudiler diyor, Hayber Yahudileri Gatafanlı müşriklerle, Gatafan kabilesiyle savaşırlardı. Gatafanlar galip gelirdi hep. Sonra Yahudiler...
Gatafan müşrik değil mi hocam?
Gatafan müşrik Yahudiler. Müşrik Arap kabilesi. Araplar. Sonra Yahudiler artık dediler ki Allah'a dua edelim. Şu duayı yaptılar diyor. Allahümme inne nes'elüke bi hakkı Muhammedin nebiyil ümmi. Allah'ım ümmi peygamber Muhammed hakkı için senden istiyoruz. Ellezî ve'attenâ, bize vaat ettiğin, ahir zamanda çıkacağını vaat ettiğin Muhammed hakkı için istiyoruz, bize zafer nasip et diye dua ettiler diyor. ve tekrar savaştıklarında Gatafan'ı yendiler. Duanın da tesirini gördüler. Yani ahir zaman peygamberi hürmetine dua ettik. Allah zafer nasip etti diye sevindiler. Ama diyor peygamberimiz gelince inkar ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu hadiseyi hatırlatıyor. Hani siz onun hakkı için fetih istiyordunuz, Allah'tan zafer istiyordunuz ve bunu da görmüştünüz, yaşamıştınız. Şimdi gelince niye inkar ettiniz? Nankör insanlar. Diğer bir rivayette de hocam, yine Yahudiler Evs ve Hazreç ile devamlı savaş halindeler. Evs ve Hazreç'e karşı böyle biraz aralarında bir niza çıktıkça diyorlar ki, bize bakın diyorlar, Allah diyorlar ahir zamanda bir peygamber gönderecek. Biz diyorlar o peygamberle beraber olup sizi diyorlar işte Ad ve Semud kavminin öldürüldüğü gibi öldüreceğiz diye tehditler savuruyorlar. Zaten Akabe biatlarının gerçekleşmesini hızlandıran şey de birisi de bu tehditlerden birisi oluyor. Yani 6 tane genç geliyor Medine'den Mekke'ye. Peygamber Efendimiz onları görünce hemen onlarla konuşuyor. Anlatıyor peygamber olduğunu söyleyince diyorlar ki birbirlerine bakıp ya Yahudilerin bahsettiği peygamber bu olmasın. Biz diyorlar sık sık tehdit ediyorlar. Ya. Peygamber gelecek biz ona tabi olacağız ve onunla beraber sizi perişan edeceğiz diye. Gelin diyorlar biz onlardan önce iman edelim diye. Bu altı genç iman edip Akabe görüşmesi birinci görüşmede hemen bunun da bir tesir oluyor. Sonra ikinci sene 12 kişilik ekip geliyor. İşte birinci Akabe beyatı oluyor. Sonra ikinci Akabe beyatı. Sonra Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Bişir bin Bera, Davud bin Süleyman, bunlar Müslüman olmuşlar. Evs ve Hazreç'ten. Diyorlar ki ey Yahudiler, Yahudi cemaati, Allah'tan korkun da Müslüman olun. Siz değil miydiniz diyorlar bize karşı peygamberimizle Allah'tan fetih isteyen. Biz şirk ehliydik, siz ehli kitaptınız. İşte bir peygamber gelecek diye Allah'a onunla dua ediyordunuz. Şimdi diyor gönderildi, gönderileceğini söylüyordunuz, sıfatlarını sayıyordunuz. Allah'tan korkun da gelin şimdi iman edin dedikleri zaman Selam bin Mişken var Yahudilerden, Beni Nadir'in reislerinden. Diyor ki o bizim tanıdığımız şekilde gelmedi. Bizim size anlattığımız peygamber o değil. Bizim bildiğimiz vasıflar onda yok diye yalan söylüyor, inkar ediyor. Bunun üzerine diyor bu ayet-i kerimenin nazil olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla önceden demek ki bildikleri halde hocam bunlar bile bile inkar ettikleri için Cenab-ı Hak da onlara hatırlatıyor. Hani diyor siz daha önce zafer ve fetih istiyordunuz Muhammed hürmetine. Şimdi o geldiği halde bunu kabul etmiyorsunuz diye sebebi nüzul olarak bu olaylar naklediliyor hocam. Baş tarafıyla ilgili de velemme cahum kitabim min indillahi musaddugu lima ma'hum. Onlara bir kitap geldiğinde bu kitap Allah katına gelen kitap Kur'an-ı Kerim. Lima ma'hum yanlarındakini tasdik eden dediği yanlarında olan da işte Tevrat ve İncil. Tevrat ve İncil'deki bilgileri tasdik eden bir kitap geldiği zaman. Yani Kur'an-ı Kerim Tevrat ve İncil'deki bazı hükümleri neshetmiş, bazılarını aynen bırakmış, bazılarını düzeltmiş, bazılarında olmayan şeyler getirmiş. Onun için bugün bazen baktığımız zaman bazı benzer cümleler görülebiliyor. İşte Tevrat ve İncil ile Kur'an'la ilgili. Bu normaldir. Çünkü onu tasdik ederek gelmiş Kur'an-ı Kerim. Düzeltmiş yanlışlarını. Bunu bazı müsteşrikler işte Kur'an-ı Kerim Tevrat ve İncil'den alınmış gibi yanlış yorumlayarak insanlara yanlış anlatıyorlar ama bu doğru değil. Çünkü zaten İlahi kitapların birbirine benzemesi gayet normal. Normaldir. Yani itikadi esaslarda, ibadetlerde, ahlakta birbirine benzemesi, birbirini düzeltmesi, tasdik etmesi gayet normaldir. Dolayısıyla bu önceden bildikleri halde Kur'an ve Peygamberimiz geldiği zaman onu inkar ettiler. فَلَمَّا جَاهُمْ مَا عَرَفُوا tanıdıkları zat. Yani tanıdıkları zat geldiği zaman onu inkar ettiler. فَلَانَتُ اللّٰهُ عَلَى الْكَافِرِينَ kafirlere lanet olsun diyoruz.
Şimdi hocam bu tabi lanet konusunda yine Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler ve farklı yorumlar var ama vaktimizin sonuna hocam gelmiş olduk. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in önce kitapla alakalı hocam iki vazifesinden bahsediyor. Birisi musaddıka lima beyedeyhi minel kitap. Onları tasdik etmesi. İkincisi de ve muheyminin aleyhi. Onların üzerine bir hakem görmesi ve de koruyucu olması. Hocam tasdik böyle peygamberlerin, böyle kitapların geldiğini Kur'an-ı Kerim'e vermek suretiyle onların hak ve gerçek olduğunu bize söylemiş oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim söylemezse böyle bir şey var mı yok mu onu biz iman bakımından bilemeyebiliriz. İkinci olarak da yani hakem olması da o Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını ne hale getirdiler? Yani içerisinde neleri tahrif ettiler, neleri bozdular? Onu da hocam Kur'an-ı Kerim hakemliğini anlamış oluyoruz. Çünkü mesela bir örnek verecek olsa Kur'an-ı Kerim peygamberleri salih insanlar, mümin insanlar ve günahsız veya ufak tefek zellidesi olan insanlar olarak yani örnek insan olarak takdim ederken bir Tevrat ve İncil'e baktığımız zaman orada yani peygamberler hakkında hiç konuşulmuş şeylerin olduğunu görüyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Diyor ki o kitaplarda bununla ilgili efendim bilgiler bozulmuş, tarif edilmiş tarzında hakemlik de yapıyor. İnşallah hocam kaldığımız yerden devam ederiz diyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimizi de hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.